Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Gürhan Ertür, Argun Yum.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Deprem Çalışma Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim 2010 yılında Ocak ayından itibaren gerçekleştirdiğimiz tüm Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünden dinleyebilir ve kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Yüksel Bursalıoğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz Açık Radyo mikrofonlarından ve hemen Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanıyoruz. Evet hocamız şu anda. Hatta Okan hocam merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz, çok teşekkürler. Efendim son deprem dün itibariyle Çin'de gerçekleşti. Bir başka deprem de pek bizde medyada da yer almayan bir İspanya depremimiz var. Her ikisi konusunda da bilgi rica ediyoruz Okan hocam.
Şimdi depremler gerçekten son sürat devam ediyorlar. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde 11 Nisan, daha doğrusu içinde bulunduğumuz hafta içerisinde 11 Nisan ve 14 Nisan, yani bugün olmak üzere 3 tane önemli deprem var. Bir tanesi Avustralya'nın kuzeyinde, kuzey doğusunda Solomon Adaları civarında olan bir deprem.
Evet, bir de o deprem
Kira
var, haklısınız.
Kira Adası hemen dibinde. 6.8 büyüklüğünde bir deprem. Aşağı yukarı 60 kilometre derinde meydana geldiği için yüzeyde çok fazla hasar oluşturmadığını duyduğumuz bir deprem. Bu bölge Avustralya levhası ile Pasifik levhasının birbirine yaklaştığı gene son derece aktif bir bölge. Geçmiş depremlerine baktığımızda çok sayıda sığ ve derin depremin olduğu, deprem derinliklerinin de aşağı yukarı 100-120 kilometrelere kadar ulaştığı bir bölge olarak dikkati çekiyor. Aynı gün İspanya'da olan bir deprem var 11 Nisan'da, 6.3 büyüklüğünde. Ve çok seyrek duyduğumuz türden bir deprem. Çünkü 620 kilometre yerin altında meydana gelen bir deprem.
Çok derin değil mi hocam?
Çok derin. Evet. Kabuğu artık geçiyor. Litosfer dediğimiz dünyanın katı olan kesimini de geçip manto dediğimiz dünyanın iç katmanlarından ve özellikle plastik davranmaya başladığı bir kesimde meydana gelen bir deprem. O nedenle de bu deprem konusunda, bu ve benzeri depremler konusunda aslında niçin oluştuğuna dair çeşitli tartışmalar var yer bilimlerinde. Bunlardan bir tanesi demin sözünü ettiğimiz gibi dalan levha sınırlarında kıta kabuğunun, daha doğrusu litosferik kabuğun, yani dünyanın en dışındaki kesimin 600-700 kilometrelere kadar ulaştığı ve orada erimesi sonucu bu tür depremlerin olduğu, faz değişimleri sonucu depremlerin olduğu şeklinde yorumlar var. Tabii çok derin olması nedeniyle yüzeyde bunların etkilerini hissetmiyoruz.
Evet.
600 kilometre yüzeyden derinde olan bir deprem hasar vermiyor o açıdan bakıldığı zaman. 1954'te 24 Mart'ta, gene yakın bir tarih, 1954-24 Mart'ında İspanya'da benzeri bir deprem meydana gelmiş. Büyüklüğünü çok iyi bilmiyoruz. O tarihlerde tabii kaydedilememiş, biraz uzak olması nedeniyle. Ancak ondan sonra 1954'ten günümüze kadar aşağı yukarı aynı yerde 3-4 büyüklüğüne kadar varan depremler oluyor.
Küçük ve aynı depremler. Derinlikte mi,
evet,
hocam?
Evet, aynı derinlikte, evet. Oluyor. Bu konuda yazılmış birkaç tane makale var ama farklı görüşler de var. Ama şöyle bir şey dileyelim. Keşke bütün depremler bu kadar uzak olsa da.
Derinde olsa değil mi?
Biz de bu kadar hasar vermeseler, biz de bilim adamları oturup bunların niçin oluştuğuna dair birbirimizle tartışsak ne kadar iyi olurdu.
Evet, ama yer bilimleri açısından hakikaten bu tartışmaların herhalde bir değeri var.
Elbette. Yani bizim açımızdan depremler son derece önemli çünkü yerin içerisinden geçiyorlar. Yerin içerisinden geçerken de yerin farklı katmanlarında kırılıyorlar, yansıyorlar ya da bir dalgadan diğerine doğru dönüşüm geçiriyorlar. Bu da bizim yerin yapısı hakkında, yerin içinin hangi katmanlardan oluştuğu, bunların hangi sıcaklıkta olduğu, hangi yoğunlukta olduğu gibi çok sayıda bilgi sağlıyor. O açıdan deprem dalgaları her ne kadar yüzeyde insanlara hasar veriyorsa da bilimsel açıdan son derece önemli veriler oluşturuyorlar.
Evet.
Şimdi Çin depremi maalesef İspanya gibi çok kolay atlatılmış bir deprem değil. Benim son edindiğim bilgi 80 civarında bir can kaybı
olduğu. Evet.
Bunun artma olasılığı da var. Çünkü o bölge biraz nüfus açısından da yerleşim birimlerine yakın bir bölge olarak görülüyor. Deprem her ne kadar 6.9 büyüklüğünde ise de özellikle deprem odağındaki şiddetin 10'a kadar çıkabildiği söyleniyor. Dolayısıyla oldukça şiddetli bir sarsıntı oluşturmuş. Hemen hemen 500 kilometre çapında bir daire içerisinde hissedilmiş, 4-500 kilometre çapında bir daire içerisinde hissedilmiş bir deprem. Özellikle deprem odağına yakın yerlerde hasarı oldukça yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda çok fazla detaylı bilgi alamamakla
beraber. Evet, ama ilerleyen saatlerde kötü haberler alabiliriz herhalde.
Maalesef öyle görünüyor. Duruyor. Bu depremin bir gün önce olmuş 5 büyüklüğünde bir öncü depremi var. 30 kilometre yerin derinliğinde gelişmiş. Deprem olduktan sonra da 4 tane, ben yarım saat kadar önce bakmıştım, 4 tane artçı depremi vardı. 4.8 ila 5.8'e kadar çıkan 4 artçı, ki bu oldukça büyük bir rakam. Bu bölgede, burası da gene son derece aktif bir bölge. Çünkü Çin ve Tibet kesimi Hint Yarımadası'nın Asya'ya çarpması sonucu ve Hint Yarımadası'nın hala Asya'nın üzerine doğru ilerlemesi sonucu, tıpkı bizim Arap Yarımadası ile Anadolu'nun olduğu gibi aktif bir bölge. Depremin olduğu yerde çok sayıda ve oldukça uzun faylar var. Bizim Kuzey Anadolu fayı benzeri faylar var. Doğrultu atımlı bundan önemli bir kısmı. Burada 1738 yılında 6,5 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Oldukça eski ama tarihsel kayıtlarda Çin'de bunun oldukça fazla can kaybına yol açtığı, bu can kaybının birkaç binin üzerinde olduğu belirtiliyor. Burası da gene tarihsel depremlere bakıldığında önemli depremlerin, büyük depremlerin olduğu bir bölge olarak dikkati çekiyor.
Evet. Hocam, şu anda stüdyomuzda çok değerli iki konuğum var. Belki siz İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi malzeme kürsüsünü kuran emekli hocalarımızdan Ruhi Kafescioğlu'nu tanırsınız.
Tanıyorum, hürmet evet. ediyorum hocam.
Hocam da size selamlarını iletiyor. Ve oğlu Murat Bey var. Murat Bey de mimar. Biz bugün Ruhi Hocam'la birlikte kerpiç yapılar üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz geçen hafta da aynı konu üzerinde evet. durmuştuk. Evet. Çünkü hemen Elazığ depreminden sonra esas hatanın, esas suçlunun kerpiç yapılar olduğu konusunda çok hızlı bir mutabakat sağlamıştık. Evet. Fakat hocam meğerse senelerden beri bu konuda çalışmalar yürütüyormuş ve o tamamen farklı görüşlerde, bunu dinleyicilerimizle paylaşacağız. Hocam size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Konuklarınıza da selamlarımı
teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Sağ olunuz efendim. Hoşça kalın. İyi günler. Evet. Okan Tüysüz hocamıza söylediğim gibi bugün iki konuğumuz var. Profesör Doktor Ruhi Kafesçioğlu. Tekrarlamak istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Malzeme Kürsüsü'nü kuran hocamız, emekli ve 90 yaşında bugün bizi kırmadı. Mimar oğlu Murat Bey ile birlikte stüdyomuza geldiler. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Murat Bey siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet hocam, kerpiçle ilgili o kadar çok bilginiz ve o kadar çok anınız var ki isterseniz hemen ortaokul yıllarına dönelim ve oradan başlayan kerpiç maceranızı dinleyicilerimize aktaralım lütfen.
Bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kerpiç öyle son dönemde üst düzey yöneticilerimizin tükoka dediği, kötülediği gibi bir malzeme değil. Tam tersine benim görüş açımdan kurtarıcı olan, çarelerimize çözüm getiren, doğru kullanırsak büyük sıkıntılardan kurtaracak olan bir malzeme ve bir yapı türü. Çocukluktan dediniz, evet ben bir Anadolu çocuğu olarak ve bir memur çocuğu olarak bütün lise sonuna kadar Anadolu'nun çeşitli yerlerinde gezdik. Sonra mühendis mektebi, o zaman daha teknik üniversite kurulmamıştı.
Kurulmamıştı, evet.
Mühendis mektebine 937'de liseden mezun olup girince, işte o zaman 6 seneydi okul. Yine bütün yazlarda 3. sınıftan itibaren demir yolları inşaatı vardı, orada çalışırdık. Yine Anadolu'nun çeşitli köşelerinde. Mezun olduktan sonra da 4,5 sene yine Anadolu'da, o zaman Harp zamanı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday ambar inşaatları vardı. Ben de bir müteahhitle Çorum'un bir kazasından Sinop Boyabat'a kadar uzanan bir zincir içinde 9 şantiyede oradan oraya dolaşarak bütün o bölgede, zaten kerpiç bölgesi, oralarda çalıştım Anadolu'nun içinde.
Evet, o zaman tabii seyahatte kolay değildi hocam, yollar... Çok evet, sıkıntılıydı.
Evet tabii, bugün gibi değil. Bazen patates çuvallarının üzerinde kamyonda gittiğimiz olurdu. Bazen traktör çamurluğun üzerine oturarak gittiğimiz olurdu. Ama işte giderdik, evet. Yine de iş yapıyor. Benim çocukluktan dediniz, işte ortaokulda Sivas'tayken bir evde tamir gerekti. Ev sahibi bir usta çağırdı. İki tane beyaz toz, bir de toprak. Çırağına işte tatlı kireç dedi, acı kireç dedi, toprak verdi, karıştırdı, dış sıva yaptı. Sivas biliyorsunuz çok sert iklimli bir yer. -35'e kadar gider. Ve dış sıva donup patlamayan bir nesne. Çok sonraları mühendis mektebinde olduğum dönemde tatlı kirecin alçı, acı kirecin de bildiğimiz normal kireç olduğunu,
sönmüş kireç
olduğunu öğrenince ben merak ettim. Sonra da işte Anadolu'da gezerken o Kastamonu'da, o bölgelerde yine eski evleri de merak edip çalışıyordum. Hep sıvalar öyle ve dökülmüyorlar. 100-150 senelik sıvalar pırıl pırıl duruyor. Hatta Kastamonu'da Dere Mahallesi'nde eski konaklar var. 150 senelik bir evde ahşap boyasından yapılmış dış sıva pırıl pırıl duruyordu. Benim için çok merak edici bir şey oldu. Üniversiteye dönünce yine bu konuyu merak ettik. Enteresan, belki sizin için olur. 40'lı yıllarda devlet politikasında kerpiç vardı. Devlet kerpiçin destekleyicisiydi. Doğru yapılması için gereken önlemleri almaya özen gösterirdi o dönemde. O zaman 948 senesinde rahmetli bir hocamız Mustafa İnan Bey'in yönetiminde ve Bayındırlık Bakanlığı'nın parasal desteğiyle bütün Anadolu'nun kerpiç bölgelerini kapsayan bir 12 bölge ayrıldı. Ve bizim üniversitenin çeşitli fakültelerinden arkadaşlarla bu bölgelerde kerpiç incelemesi yaptık.
Özel olarak kerpiç binaları incelemeye gittiniz.
Özel olarak kerpiç incelemek üzere bir programdı ve bunu Bayındırlık Bakanlığı bugün kapısının dış içine sokmadığı, belediyelerin ruhsat vermediği kerpiç yapıları o zaman Bayındırlık Bakanlığı para harcayarak ne olduğunu araştırmak üzere devreye girdi. Ve oralardan biz 79 köyden aldığımız kerpiç örneklerini üniversiteye getirdik.
Bu tek bir bölge midir hocam coğrafi olarak?
Yok efendim, coğrafi olarak Orta Anadolu, Doğu, Güneydoğu, ondan sonra Ege bölgesinin iç kesimi, Karadeniz bölgesinin iç kesimi, yani dağların şeye doğru gittikçe, sahillere gittikçe, ahşap arttıkça o zaman ahşap iskeletli kerpiç dolgu binalar geldi. İç Anadolu'da masif duvar kerpiç ama sahillere doğru yaklaştıkça, İç Anadolu'dan biraz kıyıya doğru
ahşaplarla birleşiyor.
Ahşap bollaştıkça ahşap iskelet ama arası kerpiç dolgu binalar. Ona hımış yapı diyoruz.
Evet. Yani bu saydığınız bölgeler arasında İç Anadolu.
İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, ve Ege'nin iç kısmı, Karadeniz bölgesinin iç kısmı. Evet. Mesela Gümüşhane, Eğin son derece enteresan kerpiç yapıların olduğu yer. Safranbolu yine öyle. Anadolu kasabalarında son derece güzel evler vardır. Şunu böyle, o eski dönemde o kervansarayları, camileri yapan usta yapıcılar elbet çok güzel de sivil mimari yapmışlar. Çok güzel konaklar yapmışlar. Çoğunu maalesef kaybolmuş.
Kaybolmuş, evet.
Kalanlar da doğru dürüst kullanılmıyor, kayboluyor.
Evet. Yani siz Türkiye'nin neredeyse tamamını kapsayan bu 79 köyden almış olduğunuz örneklerle İstanbul'a döndünüz.
İstanbul'a döndük her bölge ve o zaman malzeme laboratuvarında çalışan rahmetli bir arkadaşımız Bekir Postacıoğlu ve onun yanında halen yakın arkadaşımız olan, hayatta olan Vahit Kumbasar arkadaşımız bu kerpiçlerin fizik ve mekanik ölçü bütün niteliklerini belirlediler. Böylece bir Türkiye çapında kerpiç nedir? Hangi niteliklere sahiptir? Onun bir haritası çıkmış oldu.
Evet. Farklılıklar var mı hocam bu çeşitli bölgeler arasında yapım tekniği itibariyle?
Şimdi şunu o zaman söyleyeyim. Pardon. Bizim Anadolu kerpiç yapının beşiği. Evet. 9000 seneye kadar giden bulgular var arkeolojik kerpiç yapı. Ve çok enteresan, çok eski bulgular bugünkü yapılmakta olan teknolojiye çok yakın. Adeta aynısı. Yine şöyle bir şey, hala bugün Afrika'nın bazı bölgelerinde yalnız kalıp kullanmadan elle şekindirerek toprak yapı yapıyorlar. Ama 9000 sene önce bizim bölgemizde bugünkü teknolojiye çok yakın, benzer şekilde yapılar yapmışlar.
Çok enteresan.
Yani beşiği, doğum yeri Anadolu diyeceğimiz, bizim eski zaten bilimin şeysi de
gelişme yeri, noktası,
doğum
çıkış
yeri de
noktası.
Batı değil doğu.
Evet, evet.
Ama biz sonra bir şey yapmışız, treni kaçırmışız. Ama başlangıçta bütün bilimin merkezi doğu ve belli bir dönemde kitapları Batı dillerine tercüme, Rönesans'tan evvel tercüme ederek Batı medeniyeti o kültürün üstüne konuyor.
Evet.
Ama bugün bunların hepsi unutulmuş. Sadece bir Batı hayranlığından her şeyimize maalesef gidiyoruz. Neyse, tabii vakti şey yapmamak için şöyle toparlayalım. Ben işte o şeyleri, sıvaları böyle görünce ve Mimarlık Fakültesi'nde de derse başlayınca bu sıva olurken niye blok olmasın diye düşünüp bir araştırma başlattık. neler olabilir diye. Birkaç deneyden sonra çok olumlu şeyler çıktı. Sonuçlar çıktı. Şeyden sonra 50'den itibaren kerpiç artık kullanılmaz olmuştu. Onun yerine biriket Anadolu'yu sardı. Son derece zararlı bir malzeme olan biriket. 60'lı yıllarda Türkiye rotası biraz yine değişti ve kerpiç
yeniden geldi.
Tekrar evet devletin desteği olan bir unsur haline geldi. İmar Bakanlığı kurulmuştu. Orada çok değerli bir İmar Bakanlığı'nın malzeme genel müdürü olan Turan İskit arkadaşımızla bir kerpiç semineri düzenledik. Ve kerpiçi tekrardan gündeme getirip kerpiç konusunda değerli bildiriler oldu. O şey raporlar yayınlandı. Merak edenler bulabilirler mi bilmiyorum ama benim arşivimde oldukça önemli bir bölümü var. Sonra çok özür dilerim.
Rica ederim hocam. Tabii ben bu arada hemen kerpiç neden önemlidir ve özellikleri nelerdir? Bunu da bir kısaca sizden dinlemek istiyorum.
Tamam, oraya geleyim baktığımızı mümkün olduğu
çünkü
kadar.
Çünkü aynı zamanda son derece çevreci bir malzeme olduğunu tespit ediyorsunuz. Hele ki biriketle kıyaslarsak arada dağlar kadar fark var.
Tabii. Tam evet, zıttı. Hocam.
Evet, tam zıttı.
Beyazdan siyah kadar evet, zıttı.
Yanmış kömürün kullanıldığı evet, biriket. Evet.
Şimdi efendim son günlerde işte üst düzey yöneticilerimiz kerpiçi kötüleyip ölümlerin sebebi kerpiçtir dediler. Maalesef çok yüzeysel, çok yanlış bir yaklaşım. O ölümlerin sebebi hiçbir zaman kerpiç değil. Ama sorumlu var. Sorumlu oradaki insanlara bugünkü teknolojiyi götüremeyen toplum düzenimiz.
Evet.
O günkü oradaki insanları o tür evlerde de oturmaya mahkum eden toplum düzenimiz.
Kerpiçin nasıl kullanılacağını
evet,
bilgisini
yani. Şimdi o adamla şeye bakarsanız evet. Şimdi göstermek yani görsel şey, malzeme imkanımız yok ama televizyonlarda herkes gördü ki o yıkılan evler kerpiç değil. O evler leblebi gibi toplanmış devre taşlarının çamur harçla örülmüş duvarlardır. Niye kerpiçte depremde yıkıldı diye şaşmak değil, o güne kadar nasıl ayakta durduğuna şaşmak gerek. Öylesine bir kötü yapı en ufak bir şeyde darmadağın oluyor. Ve insanlar onun içinde ölüyorlar. Ve o çaresiz insanlar Anadolu'nun her köşesi. Şuraya da dikkat etmek lazım. Biraz önce de değerli arkadaşımız kerpiç depremden bahsetti. Bizim coğrafyamız bir deprem coğrafyası.
Evet.
Biz ülkemizin dağına, denizine, gölüne gidip nasıl oranın şartlarına göre yaşam düzenimizi kuruyorsak artık hepimiz deprem kuşağında yaşadığımızın bilincine gelip ona göre yaşamalıyız. İşte geçmişte olan depremlerde Şili'de çok şiddetli deprem oldu. Çok az oran olarak.
Tabii.
Daha önce Amerika'da San Francisco'da deprem oldu. Los Angeles'te deprem oldu. Bizden şiddetli. Ama ölüm sayısı bizim gibi değil. Japonya'da deprem olunca insanlar paniğe kapılmıyor. Evet.
Ama Haiti'de olduğu zaman da 230
tabii, bin mesele orada.
Can bir
yani
anda kayboluyor.
Depremi benimseyip yaşam biçiminizi, modelinizi depreme göre ayarlarsanız ona göre de şey yapıyorsun. Deprem olunca Japonya'da kimse paniğe kapılmıyor.
Evet.
Sadece başını masanın altına sokuyor. Raftan bir şey düşerse başıma düşmesin diye. Evin içinden dışarı kaçan yok.
Evet.
Ama bizde tabii felaket oluyor. Son Marmara depremi yaşadık. Binlerce ölü verdik. Şimdi keşke resim olsa göstersem. Bu betonarme yapıların arasında bir öğrencimin yaptığı 50 yılın başında yaptığı bir kerpiç yapı pırıl pırıl duruyor.
1950'lerin başında yapılmış.
50'lerin başında yapılmış. 2008'de ben gittim. Resmini çektim.
Hala
pırıl
ayakta.
Duruyor. Ve şeyde bu son Elazığ depreminde bu yıkılan evlerin hemen yanında hiç yıkılmayan kerpiç evler var. Geçen de Sayın Oktay Ekinci'nin bir programı için Antalya'dan gelen bir arkadaşımız. Orada çekilmiş resimler, 3 katlı kerpiç evler var. Pırıl pırıl duruyorlar. Bir çatlak bile yok. Ama yanında yıkılmış beton binalar var. Şimdi her bina, her kendine özgü bir yapı teknolojisi var. Ona göre yaparsanız sağlamdır. Beton sağlam, kerpiç çürük değil.
Evet.
Doğru yaparsanız beton da sağlam. Doğru yapmazsanız, nitekim işte bu Marmara depreminde
betonların altında kaldı.
Herkes beton, o yazlık evler, siteler sahil boyunca 2-3 kat birden söktüler. Binlerce insan enkaz altında kaldı.
Kerpiçin malzeme olarak özellikleri nedir hocam?
Efendim şimdi geleneksel kerpiç bildiğimiz toprak, ama şurada çok dikkat etmek lazım. Bazı konuşmacılar da ona özen göstermiyorlar. Her toprak değil. Şimdi
toprak, İkinci sorum da bu olacak, evet, zaten. Evet.
Toprağın killi toprak. Kilin bir kohezyon, adezyon, yapıştırma özelliği vardır. Kil içi, toprak içinde bu tür, şimdi tane büyüklüklerine bakarsak çakıl, kum, ince kum, sonra silt dediğimiz ve kil dediğimiz çok ince tanelere kadar gidiyor. Bu çok ince olan taneler, yani 1/2 milimetrenin 1/2 kalınlığında kadar inen taneler, oranı toprak içinde %20 civarında iseler, o zaman o topraktan kerpiç yapılabilir. Çünkü o yapıştırma,
sıkıştırıyor,
evet, yapıştırıyor. Yani onu yapıştırıyor.
Blok haline getirebiliyorsunuz.
Blok haline getirebiliyorsunuz. Olmazsa o zaman, yani toprak o türü de değilse, ondan ürettiğiniz kerpiç de şey değildir. Yani kaliteli kerpiç değildir. Ve tabii ki o kötü beton gibi, o da kötü kerpiçtir. Ondan sonra malzemenin iyi olmasının yanında yapının doğru olması lazım. Yapının yapı kurallarına göre yapılmış olması lazım. O doğru olmazsa o zaman ne kullanırsanız kullanın yine bir sonuç.
Çok önem verdiğiniz bir nokta var. Hava almasını sağlıyor diyorsunuz.
Evet.
Yapının hava almasını.
Fiziksel şeylere gelince onu ayrıca söyleyeceğim. Doğru teknolojiyle yapılırsa kerpiç yapının kendine has teknolojisi var. Bunu Anadolu halkı çok iyi bilir, iyi kullanır. Ama araya giren kopuk dönemde bu gelenek kayboldu. Onun için bugün yeniden biz onu öğretmek çalışıyoruz. Onun için her fırsatta biz koşa koşa geliyoruz.
Çok da iyi yapıyorsunuz hocam.
Her
ayaklarınıza
fırsatta,
sağlık.
Ama işte üst düzeylere de pek duyuramıyoruz.
Evet.
Üst düzey yetkililere de pek maalesef duyuramıyoruz. Briket yapı görünce aman ne güzel diyorlar. Halk da onlara inanıyor. Kerpiç kötü diyorlar. Köylüler de işte kötü yaparsa.
Orada ciddi bir kırılma olmuş ama, yani o kültürün,
evet,
yapı kültürünün
Türkiye'deki, Türkiye'deki ranta dönük
politikalarla
yörünge değişmesi, evet, maalesef bu zorunlu değildi ama tabii bu halk da o tarafa döndü. İşte devlet biriketi teşvik etti. O zaman koptu. Ustası kalmadı, bileni kalmadı.
Tabii.
Ve bir özenti oldu. İşte ilk görüntüde daha bir temiz bir falan gibi şey oldu. Şimdi kerpiç,
İsterseniz bu fiziksel özelliklerine bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, dinliyoruz.
Yeah. let my heart deceive the city. Wonder why it ain't pretty. Oh, I wanna cry, wanna cry.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındasınız. İkinci bölümdeyiz. Bugünkü konuklarımız, stüdyomuzdaki konuklarımız Profesör Doktor Ruhi Kafescioğlu ve Murat Kafescioğlu. Hocam ben size emekli derken utanıyorum.
Estağfurullah.
Şunun için, çünkü aralarda yaptığımız sohbetlerde ve stüdyoya girmeden önce yapmış olduğumuz sohbetlerde hali hazırda yapmakta olduklarınızı öğrenince bu emeklilikle falan bağdaşan bir şey değil. Size bol kuvvet, çünkü hala koşuyorsunuz, yürümüyorsunuz dahi.
Evet, bir çeşit kerpiç aşıkı derseniz, bu malzemeyi gerçekten çok seviyorum.
Bir de çözüm öneriyorsunuz.
Efendim, bir konu kişi ve ülke menfaatine paralel gidiyorsa o sağlamdır. Bazen kişinin günlük menfaatinden, çıkarından toplumsal menfaatler, doğruluklar çekişebilir.
Çatışabilir.
Çatışabilir. Kişi daha çok günlük şey yap. Ama burada ikisi paralel. Günlük insanın problemini çözerken ülkenin problemini de çözebiliyorsunuz. Bu açıdan çok önemli görüyorum.
Evet. En son fiziksel özelliklerde kalmıştık.
Evet. Şimdi fiziksel özelliklere geçerken şöyle izin verirseniz şöyle yapayım. Şimdi kerpiç yapı doğru yapılırsa dedik.
Evet.
Şimdi bizim eski Anadolu ustası bunu bilirdi. O nesil kayboldu. Eski evlere bakıldığı zaman hatıl denilen bir şey var. Bu çok önemli. Yatay ahşap,
bahşap
şeyler. O depremde olan X şeklindeki çatlakları kesiyor. O kuvvetleri yataylaştırıyor. Dolayısıyla binaların düşey yükleri yine düşey olarak birbirine geçiyor ve yıkılma önleniyor.
Bu şiddeti çok de absorbe ediyor.
Evet, yükü söndürüyor.
Söndürüyor.
Şimdi burada şey yaparken kerpiç, normal geleneksel kerpiç doğru yapıldığı zaman yeterli mekanik özelliklere sahip. Nitelik fiziksel özellikler olarak da nefes alabilen dediğimiz, yani rutubetin bir yönden öbür tarafa rahatça geçebildiği, ısı tutuculuk değeri çok yüksek olan, bünyesinde ısı biriktirme kapasitesi yüksek olan ve ısının bir yüzden bir yüze, yani duvarın bir yüzünden öbür yüzüne geçme süresi çok uzun olan, yani ısı geçişine de direnç gösteren bir malzeme. Bu termik konfor açısından bu üç nitelik birleştiği zaman çok önemli oluyor. Keşke insan olsa da görsek, gösterebilsek. Yazın toprak yapıda dış duvar yüzeyi, bir güneye bakan duvarda dış duvar yüzeyi ısındığı zaman 45-50 dereceye kadar çıkar. Ama iç tarafta hiç gelmez. Dışarıdaki öğlenden sonraya dönüp de güneş biraz hızını kaybedince o sıcaklık duvardan içeriye gelmeden dışarı gider. Dışarı iç gider. İklim hiç değil. Kışın siz bir ısı üreticisi, soba vesaire varsa, ürettiğiniz ısı duvarın iç yüzeyini ısıtır. Sobayı söndürdüğünüz zaman duvarda biriken ısı tekrar odaya gelir, regüle eder. Aynı şekilde rutubet biraz artarsa bu malzeme hacimdeki rutubeti bünyesine alır, regüle eder. kuru hava olursa aldığı rutubeti geri verir. Yani rutubet regülatörü ve ısı regülatörü olarak çalışır. Ve kerpiç duvar, toprak duvar bir ısı akümülatörüdür. Biriktirir, kirirsiniz, verirsiniz, geri alırsınız. Öbür yapıların hiçbirinde olmaz. Burada kerpiç yapıların çok önemli bir başka özelliği var. Bir ortamdaki sıcaklıkla duvar yüzeyi sıcaklığı aynı değildir. Eğer duvar yüzeyi yeterli termik niteliklere sahip değilse o zaman duvar yüzeyi çok soğuk olur. Özellikle beton yapılarda. Bu fark eğer 3 derece civarında ise o zaman insanlar çok kendini rahat hisseder. Bu fark büyürse ki beton duvarlarda 12'ye kadar çıkar. O zaman o şeyde oda içinde bir hava sirkülasyonu olur. Sizin sobaya dönüp çok sıcak gelirken arkanız üşür.
Elbette.
O hava sirkülasyonu döşeme üzerinde 2 metre saniyeyi geçerse ayak üşümesi olur. Ve ayak üşüyünce iç organlar, hormon şeyleri, bu dengesi bozulur.
Bozulur.
Farkındaysanız eski annelerimiz mutfak taş gelince ahşap takunya giyerler.
Evet.
Ayak şeye, taşa soğuğa
basmasın diye.
Şimdi bunlar kerpiç yapı kendiliğinden şey yap. Kerpiç yapıda Bilge Hanım'la beraber Bilge Hanım'ın şey ürettiği İzmir'de bir yapı belki o bahsetmişti kendi programında. Evet, mesela yazın hiçbir klima kullanmıyorlar. Sıfır soğutma havalandı. Kışın ise çok küçücük bir ısı kaynağı yeterli oluyor.
Sizin verdiğiniz çok enteresan örnek var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ben bir olarak biliyordum ve onu görmüştüm ama iki tane evet, kerpiç evet, yapı var.
Evet, ilk yaptığımız şey binada döşemeden ısıtma yaptık. Banyodaki termosifondan kullanılıyordu. Isınıyordu 80 metrekare bina.
Ve kaç yılında yaptınız hocam
82.
Bunu? 1982'de 82. Yerden ısıtma yaptınız. Evet. Çok enteresan.
Evet. O ikinci binada da var. Onu bir araştırma merkezi bürosu olarak kullanmak üzere yaptık. Ama maalesef merkez kurmayı beceremedik. Hala da kurmak için çalışıyoruz yöneticilerle.
Kullanılmamasına rağmen sapasağlam ayakta ama.
Evet. O bina dışında en ufak bir koruyucu şey olmadan 16 sene oldu. Öyle duruyor. En ufak bir yıpranma yok.
Evet. Şimdi hocam hemen Murat Bey'e bir şey sormak istiyorum ama herhalde bir cümleniz var.
Efendim şey dediniz de ama bu fiziksel niteliklere dediniz. Ona evet. Geçeceğim ama peki siz Murat Bey.
Yok hayır sizden alalım.
Şimdi o uzun süre.
Peki o zaman Murat Bey evet. Biraz dinlendirelim size. Peki. Evet Murat Bey siz genç bir mimarsınız.
Evet.
Babanız senelerce Türkiye'deki yapı kültürü üzerine de çeşitli araştırmalar evet. yapmış. Gördüğüm kadarıyla siz de çok ilgilisiniz. Hı-hı. Ne düşünüyorsunuz kerpiç yapılar,
evet.
çağdaş
evet.
mimari, evet. mimarlık?
Şimdi ben bir akademisyen değilim. Evet. Kendi çabalarımızla uygulama proje çalışmaları yapıyoruz. Tabii ama... genetik olarak elimde olmadan
değil mi?
bu konuların içerisindeyim ki mesleğin olarak da karşılığında mimar yazıyor. Tabii konuların her zaman içinde oluyoruz. Evet. Ve İstanbul'da yaşıyoruz. Yani kentsel anda... ortam içinde yaşıyoruz. Her türlü işte çeşitli sorunlarla ilgili olarak kendimizce durum değerlendirmeleri yapıyoruz. Bir takım yollar bulmaya çalışıyoruz. Tabii Ruhi Bey'in çalışmalarıyla ilgili olarak da eskiden beri ilgili olarak konudan haberdar.
Evet, hatta asistanlık yapıyorsun.
Asistanlık demek çok profesyonel diyeceğim bir ifade oluyor. Ben daha yardımcı diyebilirim herhalde. Şimdi yani şöyle bir şey var. Söylendiği gibi... biz yazılı değil sözlü kültüre gelmiş, buraya has, Anadolu'ya has, ait bir şeyiz, yapılanmayız, yani toplumsal yapılanmayız sonuç olarak. Bu ve yapı bilgisiyle ilgili, yapı kültürüyle ilgili çok önemli değerlere sahibiz aslında, geçmişe dönük olarak bunu görüyoruz. Ama bunu nasıl görüyoruz? Tarih kitaplarına bakar gibi yahut da böyle müzelerde gibi falan, böyle bir şekillerde yarım yamalak onları görüyoruz, fark ediyoruz. Ancak kopmuş durumdayız. Yani toplumsal olarak hem kentlerde yaşayan insanlar hem köylerde yaşayan insanlar bu bilgiden kopmuş durumdalar. Dolayısıyla yanlış değerlendirmeler yapıyoruz. Sorunlarımızı tespit etmekte de şey yapıyoruz, yanlışlıklar yapıyoruz. Dolayısıyla doğru çözümler de bulamıyoruz. Doğru çözümler de üretemiyoruz. Şuna geleceğim ben. Gelecekle bağlantılı olarak bu zamanlarda dünya çapında kendi ölçeklerimizde sürdürülebilirlik tartışmaları yapıyoruz. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman neyin sürdürülebilirliği konusunda da kimin daha çok sesi çıkıyorsa onun tespitlerine göre, ihtiyaçlarına göre ve çözümlerine göre tartışmalar yapıyoruz. Bu kentsel alanda, kentsel yerleşimlerde sürdürülebilirliği tartışır noktasındayız aslında biz. Ama bir deprem oluyor, bir bakıyoruz ki aslında kırsal alanda çok ciddi bir sürdürülemezlik problemimiz var. Peki ne yapacağız diye baktığımızda çok ciddi oranda nüfusun kırsal alandan kentsel alana yüklenmiş olduğunu, o yüzden bir esas problemin oradan çıktığını görüyoruz. Peki o zaman kentsel alan yerleşimleri, kentsel yaşamı sürdürülebilir hale getirmek için bir takım çalışmalar yapalım, ama acaba kırsal alandaki sürdürülebilirliği sağlamak kentsel sürdürülebilirliğe bir katkı sağlamaz mı? Yani bunu ciddi şekilde sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hocam kaldığımız yerden devam edelim.
Şimdi Murat'ın bıraktığı yerden şey yaparsak, lütfen, devreye girersek.
Bir 6 dakikalık süremiz kaldı.
O zaman çok...
Ama ben sizi başka bir programda tekrar yoracağım mutlaka.
Herhalde
yoracağım.
Çünkü çok sığmayacak.
Lütfen.
Şimdi buyurun. Türkiye'nin %15 milyonu. Beşte biri İstanbul'da yaşıyor. Böyle Anadolu'yu sömürüp nüfus olarak gidiyoruz.
İstanbul'a yüklüyoruz.
İstanbul'a yüklüyoruz. Bunu gelir dağılımındaki bozukluk, yaşam düzeyindeki bu. Halbuki buradan bastırıp Anadolu'yu biraz kaldırmak, yani homojen yerleşme olmazsa homojen kalkınma olmaz. Onun için şehirleri yozlaştırmak yerine köyleri kasabalaştırırsak o zaman Türkiye kalkınır diye düşünüyorum.
Evet.
Eğer Türkiye bir Avrupa Birliği ülkesi olacaksa, bugünün Türk insanı 21. asrın insanı gibi yaşayacaksa, o zaman bu Anadolu'daki yapı stokumuzu da bugünün gereksinimlerine göre yenilememiz lazım. Bir odada bir katlı toprak binanın içinde 7 kişi bir orada yaşayan bir toplumsaldan bugünkü insanın gereksinmelerinin karşılandığı bir düzene geçmemiz lazım. Bunu nasıl geçeceğiz? Neyle geçeceğiz? İşte toprak çözüm. Şimdi nasıl olacak? Onu söyleyeyim.
Lütfen.
Çok kısa olarak kerpiçin bazı sakıncaları var demiştik. Bu sakıncaları gidermek için ne yapmak lazım diye araştırırken bir baktık ki bazı farklılıklar var. Sonra bir araştırma projesi düzenleyip TÜBİTAK'a müracaat ettik 76'da. Ve 4 senelik bir çalışmadan sonra 80 Haziran'ında bir sonuca vardık. Ve bu çalışma bize yeni bir malzeme olduğunu getirdi. Toprağa dayalı ama kerpiç değil. Nasıl tuğla bir toprağa dayalı malzeme ise toprak kökenli bir duvara malzemesi elde ettik. Ve bunun adına alker dedik. Bu alker aynı beton gibi kalıba döküp blok yapabilirsiniz. Yine duvardaki beton döküldüğü gibi kalıba döküp, çamuru kalıba döküp duvar yerinde tokmaklayarak duvar yapabilirsiniz. Veya son günlerde Bilgi Hanım'ın da büyük desteğiyle gerçekleştirdiği gibi pompayla hazır beton.
Aynen hazır beton.
Hazır beton gibi duvara döküp yaparız. Şimdi bu iki son şey, yöntem çok hızlı ve çok sayıda binanın bir arada yapılması olasılığını sağlıyor.
Toprak dışında malzeme girdisi nedir hocam? Toprak dışında.
Şimdi efendim burada uygulayacağınız döküm sistemine, uygulayacağınız yapım sistemine göre belirlenecek oranlarda toprağın kerpiç yapılabilir toprağı. Yani belli türde kil türü ve belli oranda kil ihtiva eden. Evet. Ki bu Türkiye için sorun değil. Kerpiç yapılabilen her yerdeki toprak bu için uygun. Bunlara belli olanlarda alçı ve kireç katıyoruz. Alçı ve kirecin iki ayrı fonksiyonu var. Alçı bildiğiniz gibi çabuk sertleşen bir malzemedir. Belli kil türleri kireç sönerken aktif kalsiyum iyonu çıkarıyor. Ve onlar kil minerallerinden birleşerek yeni bir kimyasal birleşim, yeni bir kristal yapı yapıyor. Ve bu birleşim sonuç suda erimiyor. Kerpiçin en sakıncalı yeri kurur. Tekrar ıslanınca çamur olur.
Çamur olur.
Bu malzeme çamur olmuyor.
Evet.
Bu malzeme alçı çabucak priz yaptığı için rötresi yani kururkenki büzülme sıfıra yakın oluyor. Dolayısıyla malzeme çok daha poröz oluyor. Ama basınç mukavemeti ve deprem için önemli olan eğilme de çekme mukavemeti dediğimiz mekanik özellikler daha çok yüksek oluyor. Yani topraktan duvar yapılabilen, çok hızlı üretilebilen, depreme de çok dayanıklı olan doğru yapılmak koşuluyla yeni bir malzeme üretiyoruz. Bugün şunu çok inanarak söylüyorum. Deprem bölgelerinde döşeme betonu, zemin betonu yapılmış bir binanın üzerine koyduğunuz kalıplara hazırlanmış çamuru pompayla doldurup bir günde bir binanın bütün duvarları
bitirebilirsiniz.
Evet.
Kaç katlı bir yapıdan bahsediyoruz hocam?
Şimdi biz iki katlı Burfa'da bir bina yaptık. Belki evet. Hanım bahsetmiştir.
Bahsettim.
4 daireli. Ama 3 katlı da olabilir. Çünkü ülkemiz deprem olduğu için her an depremi göz önünde alarak
doğru
yapıyoruz. Böylece eğer bir atölye kurup da kapı pencere kasalarını da kalıbın içine koyduysanız çamuru dolduğunuz arada şimdi yapılan geldiği gibi geçici binaymış, kalıcı binaymış, prefabrikaymış büyük paralar harcayarak bunların hiçbirine gerek yok. Dünkü televizyon şeylerinde vardı. Geçen depremden beri hala Türkiye'de oturmakta olan binaları insanlar da oturdukları süre geçti diye dışarı çıkarmışlar çadırı tekrar. Bunların hiçbirine gerek yok. Alker, toprak yapı bu konuların çözümü için başvurabileceğimiz elimizin altındaki malzeme.
Son derece
malzeme.
Geçerli bir malzemedir.
Evet.
Hocam size çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Sağ olunuz. Murat Bey size de çok teşekkür ederim. Ama tabii
ben de
ki
teşekkür ederim.
Soracağımız şimdi soruların ancak 1/3'ünü sorabildik. Onun için bir başka programda.
Sizi uygun göreceğiniz ne zaman olursa.
Sağ olunuz. Çok teşekkür ederim.
Görsel malzemeye olanağımız yok ama.
Evet. Ama şimdi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki.
Bilmiyorum sanki güzel mi? Şimdi 40 senelik ders vermenin
avantajı.
Belki,
çok
evet.
Çok teşekkürler.
Şimdi
hocam
şeyden hiç söz etmedik. Mesela dünyanın her yerinde.
Burada bitirmek zorundayız evet, hocam. Tamam. Onu başka programa
tamam,
bırakalım.
Tamam.
Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta stüdyo konuklarımız Profesör Doktor Ruhi Kafesçioğlu ve Murat Kafesçioğlu'ydu. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yeni bir programda görüşeceğiz. Evet hocam.
Bir saniye düzelteyim. Benim doktor titrim yok.
Pardon. Evet siz çünkü eski
çok
dönem.
Çok eskiden kalma evet olduğumuz için.
Evet. Profesör Ruhi Kafesçioğlu.
Evet yani doktor o zaman haksız iktisap oluyor.
Evet, sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar
Gürhan Ertür, Argun Yum.